Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Pek kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımızda Riyaz-ı Salihinden hadis-i şerifler okuyoruz. Müslümanların dokunulmaz hakları bölümündeyiz. 228. hadis-i şerif şöyle. Aişe radıyallahu anha şöyle dedi. Çölde yaşayan bedevilerden bir grup Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna geldiler ve siz çocuklarınızı öpüyor musunuz diye sordular. Peygamberimiz evet buyurdu. Onlar fakat biz Allah'a yemin ederiz ki onları öpmüyoruz dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah sizin kalplerinizden merhamet duygusunu çıkarıp almışsa ben ne yapabilirim ki buyurdu. Çölde yaşayan ve medeni davranışlardan uzak olan katı kalpli, kaba tavırlı kimselere Arabi yani Bedevi veya çöle mensup kimse anlamında Bedevi, çölde yaşayan kimse anlamında denilir. Bunlar zamanla Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gelerek Müslüman olmuşlar ve İslam'ın getirdiği üstün değerleri benimseyerek medeni bir hayata kavuşmuşlardır. Çünkü gerek Peygamber Efendimiz, gerek halifeler, Hulefai Raşidin sadece Mekke'de, Medine'de İslam'ı tebliğ etmekle kalmamışlar. Kabilelere gitmişler. Kabilelere elçiler göndermişler, tebliğciler göndermişler. Çöllere, bedevilerin yaşadığı çadırlara, hayvanların peşinde gezen, konar göçer insanlara elçiler göndermişler. Büyük bir gayretle, canhıraş bir şekilde İslam'ı tebliğ etmişler. Sadece şehirde değil, dağlarda, çöllerde, ovalarda kim varsa herkese ulaşmanın gayret içinde olmuşlar. Bu gayretlerle bunlar Müslüman olup gelmişler. Yoksa kendiliğinden gelip Medine'de İslam'a girecek durumları yok. Zor bir durum. Çünkü zaten hayvanlarının başında, işi başından aşkın, kendi başına idare edip duruyor. Ama oraya bir elçi gidiyor, İslam'ı anlatıyor, tebliğ ediyor, onu ikna ediyor ve Medine'ye geliyor bu insanlar. Artık Medine'yi bu vesileyle tanımaya başlıyorlar. Sonra Efendimizin cömertliğini duyunca da belki bir kısmı ya böyle cömert bir insan varmış, korkmadan, fakirlikten korkmadan infakta bulunuyormuş diye belki ondan sonra artık kendiliklerinden gelen gruplarda olmuştur. Ancak bu değişim ve gelişimin herkeste bir anda olduğu düşünülemez. Hepsi bir anda medeni olacak hali yok. Çünkü insanın alışık olduğu adetlerden, edindiği huylardan ve ahlak haline getirdiği davranışlardan bir anda vazgeçmesi mümkün olmayabilir. Peygamber Efendimizin yanına gelen bir grup bedevi, Müslümanların küçük çocuklarını öptüklerini ve sevip okşadıklarını görünce buna şaşırarak yoksa siz çocuklarınızı öpüyor musunuz diye sormaktan kendilerini alamamışlar. Bu soruyu soran kimsenin Uyeyne bin Hısın veya Akra bin Habis olduğuna işaret eden rivayetler vardır. Bunlar da artık tam böyle bedevilerin koyularından uzun süre müellefe-i kulüp olarak kalmışlar. İman kalplerine zor girmiş insanlar bunlar. Onlar kendilerinin bunu hiçbir şekilde yapmadıklarını yemin ederek belirtmişler. Biz çocukları öpmeyiz diye. O zamanki demek ki bir yanlış bir adet oturmuş onlarda. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise bu davranışın Allah'ın insanın kalbine, gönlüne koyduğu merhamet hissinin bir tezahürü, belirtisi olduğunu onlara hatırlatmış. Bunun aksini düşünüp yapanların kalbinden Allah'ın bu duyguyu çıkarıp almış olduğunu söylemiştir. Yani çocuğu sevmek, öpmek, insan yavrusunu öpmesi kalbindeki bir merhametin tezahürüdür. Bundan uzak durmak da katı kalpliliğin bir göstergesidir. Allah'ın aldığını kulların verme yetkisi ve gücünün olmadığını, peygamber de olsa bir beşerin buna muktedir olamayacağı gerçeğini kendilerine bildirmiştir. Yani Allah sizin kalbinizden merhameti aldıysa ben ne yapabilirim? Ben sizin kalbinize merhamet dolduramam ki. demek istiyor. Bunun gerçekleşmesi için insanın Allah'a yönelmesi, rahmet ve şefkat duygusuna sahip olmaya niyetlenmesi, buna uygun davranışlar sergilemesi gerekir. Yani Allah'a dua edecek. Peygamberimiz onlara bu hususları hatırlatmış olmaktadır. Hadisten öğrendiklerimiz, küçük çocukları öpmek şefkat ve merhametin alametidir. Aynı zamanda çocuğun bir hakkı, sevgi görme hakkı var çocuğun. Annesi, babası, büyükleri, küçüklere karşı sevgiyle davranmalı ve onları sevgiye doyurmalıdır. Efendimiz ne buyuruyor? Küçüklerimizi sevmeyen, büyüklerimize saygı duymayan kimse bizden değildir. Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize hürmet etmeyen bizden değildir. Yani demek ki Peygamberimizin ümmetinden olmanın bir gereği büyüklere saygı göstermek, küçükleri de sevmektir. Büyüklerin hakkı saygıdır, küçüklerin hakkı sevgidir. İnsanların bu haklarını da vermek gerekir. Bedeviler katı kalpli, kaba saba kimseler olup bu nitelikleri sebebiyle hoş karşılanmamışlardır. 3. Merhamet duygusu Allah Teala'nın seçkin kullarına nasip ettiği bir fazilettir. 4. Allah'ın vermediği bir şeyi kulların vermesi mümkün değildir. 229. hadis-i şerif, Cerir bin Abdullah radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlar: İnsanlara merhamet göstermeyen kimseye Allah da merhamet etmez. Men lem yerhamin nase la yerhamuhullah. İnsanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez. Merhamet duygusu hakikaten önemli bir duygu. Şefkat, acıma duygusu. Bunu Allah'tan istemek lazım. Kalbi merhamet, şefkat duygusuna alıştırmak lazım. Bu hadis öncekilerden daha şümüllü olup bütün insan cinsini içine alır. Yani mümin olsun, kafir olsun, bütün insanlara karşı adil olmak ve merhamet hissi içinde davranmak dinimizin temel prensipleri arasında yer alır. Çünkü insan Allah Teala'nın en mükemmel ve en üstün yarattığı varlıktır. Allah'a iman etmekle yücelir, küfürde kalmakla kıymetini kaybeder. İnsanın değeri imandan gelir. Ama yine de insanca muamele görmesi gerekir. Çünkü her an iman etme ihtimali vardır. İşte bu insanca muamele, Müslüman'da var olan merhamet ve şefkat duygusuyla sağlanır. Müslüman hiç kimseye karşı kin, nefret ve düşmanlık duygularıyla dolu olmaz. Herkese karşı adaletle muamele eder ve haksızlıktan uzak durur. Onu bu davranışa sevk eden imanı ve bu imanın kendisine kazandırdığı değerlerdir. İslam'ın evrensel mesajını insanlığa ulaştırırken en başta gelen vasfımız bu üstün değerlere sahip oluşumuzdur. Adalet ve merhamet duyguları. Rahmet veya merhamet kelimesini ifade ettiği mana bütün canlıları kapsayıcı bir niteliğe sahiptir. Bunun geriliğine getirmeyerek insanlara merhamete davranmayanlara Allah da kıyamet gününde merhamete en çok ihtiyaç duyulan günde merhamet etmez. O halde bu hadis bizi alemşumul bir merhamete teşvik etmektedir. Velakin rahmeten âmme diye Efendimizin diğer bir hadis-i şerifinde geçiyor. Merhametli olun buyuruyor Efendimiz. İnsanlar biz merhametliyiz ya Resulallah diyor. O sizin anladığınız manada dar bir merhamet değil. Velakin rahmeten âmme, genel bir merhamet. Bütün insanlara, canlılara, kafir mümin demeden herkese, herkes Allah'ın kulu diye. Allah'ın kulu diye yaratılanı sev, yaratandan ötürü bakışıyla bakarak Cenab-ı Hak kafirin bile gıybetini serbest bırakmamış. Yani kafirin bile gıybetini yapamazsın, ihanet edemezsin. Dolayısıyla onun da haklarını korumuş Cenab-ı Hak. Çünkü kulu ve onlara tevbe kapısını devamlı açık bırakmış Cenab-ı Hak. Her fırsatta Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Cenab-ı Hak bütün zalimlerden, zulümlerden, çok feci, aşırı derecede insanları ezen zalimlerden bahsettikten sonra bile her defasında mutlaka tevbeden bahseder, mutlaka tevbeye onları yönlendirir. mutlaka onlara tevbe kapısını gösterir ve onları beklediğini ifade eder. İnsanlar baksalar derler ki bu kadar zalim adam tevbe bile etmesin, hemen cehenneme gitsin, perişan olsun isterler. Ama Cenab-ı Hak ne kadar çok zulmederse etsin kullarını mutlaka tevbe kapısını gösteriyor, tevbeye bekliyor. Onları affetmek istiyor. Hadisten öğrendiklerimiz, insanlara merhametli davranmak Müslümanlığın temel prensiplerindendir. Allah Müslümanları merhametli olmaya teşvik eder. Dünyada insanlara merhametli davranmayanlara Allah da kıyamet gününde merhamet etmeyecektir. 230. hadis-i şerif, Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlar: sizden biriniz insanlara imam olduğu zaman namazı uzatmasın. Çünkü onların arasında zayıf, hasta ve yaşlılar vardır. Herhangi biriniz kendi başına namaz kıldığında ise dilediği kadar uzatsın. İmamken, cemaate namaz kıldırırken çok uzatmayın diyor Efendimiz. Çünkü cemaatin içerisinde hastası olur, yaşlısı olur, küçüğü olur, işi acil olan olur, sıkışık olan olur. Onları düşünerek namazı kısa tutmak lazım. Kendiniz kılarken diyor, dilediğiniz kadar uzatın kendi halinize göre. Uzatırsınız, adamın kendi ihtiyacı olursa, kendisi yorulursa hemen keser, bitirir, kendisini biliyor. Ama cemaatin ne olduğunu bilemeyebilir. İşte oturamayan cemaat var bazen, dizüstü durarak teşehhüt yapıyor. Onları düşünmeden uzun uzun tahiyyattan sonra dualar etmesi bir insanın doğru olmaz. Çünkü o insan orada zorla duruyor zaten. Bir an önce selam verip rahat bir şekilde oturmak istiyor. Onları hep düşünmek lazım. Efendimiz de bu merhameti sebebiyle bu uyarıda bulunmuş. Dinimiz cemaate büyük bir önem verir. Cemaatle namaz çok önemli. Mutlaka namazlarınızı cemaatle kılın diye teşvik ediyor İslam. Allah'ın yardımı cemaattedir ve cemaat rahmettir. Cemaatle beraber olun diyor Efendimiz. Müslümanlar cemaat hazzını günde 5 vakit namazda tadarlar. Yani cemaat arkadaşlığı vardır. Hakikaten camiye gidersin, artık herkes birbirini tanır, muhabbet eder, şakalaşır. Birisi gelemediğinde gözü arar. Niye gelemedi acaba? Hasta mı oldu, başına bir iş mi geldi diye. Birbirinden haber olur. Gündemden birbirlerine haberdar ederler. Böyle bir güzel bir ortam olur cami cemaati arasında. Cuma ve bayram namazları ise daha büyük cemaatlerin vesilesidir. Cuma daha büyük, bayram daha büyük, hac en büyük. Bu sebeple cemaat teşvik edilmiş ve cemaatleşmeyi önleyecek davranışlardan kaçınılması istenmiştir. Bu hadis-i şerifte bunun bir örneğini görmekteyiz. Cemaate imam olan kişi arkasına saf tutan her türlü insanı düşünmek zorundadır. İnsanları yorarak, insanlara eziyet ederek onları cemaatten soğutmamalı, uzaklaştırmamalı. Camiye gelmez adam, diyor ki ya imam o kadar uzatıyor ki dayanamıyorum. Cemaate dağıtmış olur imam bu şekilde. O halde anlayışlı olması ve dilediğince hareket etme yerine başkalarının halini gözeterek namaz kıldırması gerekir. İmamın bu yönde yapacağı ilk iş namazı kısa tutmasıdır. Yani uzun sureler okumaması, kıyamı, rükû ve secdeyi çok uzun tutmamasıdır. Çünkü cemaatte bulunan zayıflar, hastalar ve yaşlılar buna tahammül edemezler ve cemaate gelmekten vazgeçerler. Yorgun olur, işe acele olur. Yani bir yere yetişmek istiyor insan, ezan da okunmuş, namazımı kılayım da gideyim diyor. Ama bakıyor ki ezan okuyan insan uzatıyor da uzatıyor, uzatıyor da uzatıyor. Ezanı türkü söyler gibi artık bir türlü bitirmiyor. Ezan bitmiyor. Namaz başlasa imam uzatıyor. Ne yapıyor insan? Artık işime yetişeyim diye namazı cemaati bırakıp işine koşuyor. Bunları düşünmek lazım. Belki camiden camiye de değişir bu. Bazı iş yerlerine yakın camiler daha buna hassas olması gerekir. Veya kenarda olan çok fazla insanların acele etmediği cemaatin yerlerde insan belki biraz daha rahat olabilir. Onu imam zaten bilir, durumu ayarlar. Neticede cemaatin hem azalmasına hem de cemaat sevabı kazanmaktan mahrum kalmalarına sebep olur. Bu ise bir fazilet sayılmaz. Ayrıca bir takım fitnelerin çıkmasına vesile teşkil edebilir. Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ı bir mahalleye imam tayin etmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılıyor cemaate. Kendisi artık hafız. Bu işe kendini adamış. Ama tabii ki bahçesinde çalışan, develerle su taşıyarak işte hurmalarını sulayan insanlar var. Yorucu işlerde çalışıyorlar. Akşama kadar yorulmuş. Gelmiş yatsı namazına, bakmış ki Muaz radıyallahu anh namaz kıldırıyor. Başlamış Bakara suresini okumaya. Bakara suresini okuyacak yatsı namazında. Tabii ki yorgun insan namazı bırakmış, çıkmış evine gitmiş. Onun gittiğini duyunca Muaz radıyallahu anh ona kızmış. Sen nasıl namazı terk edip gidersin falan diye. Bu sefer de o sahabeye kızmış. Demiş ya biz yorgun geliyoruz. Siz namazı uzatıyorsunuz. Dayanamıyoruz. Efendimiz'e gitmiş şikayet etmiş. Efendimiz Hazreti Muaz'ı çağırıyor ve çok öfkeleniyor. Efettanun ente ya Muaz. Ey Muaz sen fitne mi çıkarmak istiyorsun? İnsanların yorgun gelen insanları uzun okuma. Sebbeh isme rabbikel a'la gibi. Kur'an'ın sonundaki kısa surelerden oku. Kafi ve duha gibi sureler oku kafi diye Efendimiz ikaz ediyor Muaz radıyallahu anh'a. Namazın uzun veya kısa tutulması yönünde görüş belirten alimlerimiz bunun izafi bir konu olduğunu, bir kısım insanların uzun bulduğunu başkalarının kısa bulabileceğini veya aksinin düşünebileceğini ifade etmişler. Ancak rükû ve secdelerdeki tesbihat yani rükûda Sübhane Rabbel Azim ve secdede Sübhane Rabbel Ala demeyi üçten fazla yapmamayı tavsiye etmişlerdir. Hatta ilmihal kitaplarında cemaatten izin alması gerekir. Almadan üçten fazla söylememesi gerekir diyorlar. Kıyamda Fatiha suresinden sonra sure, diğer bir sure okuma hususunda ise Hazreti Peygamber'in Osman bin Ebil As'a yaptığı tavsiyeyi sen kavminin imamısın, onların en zayıf olanlarına uy sözünü esas almayı benimsemişlerdir. Cemaati tanıyorsun, cemaatin en zayıfına göre oku. Demek ki kişiden kişiye, camiden camiye değişecek. Bu durumda imam olanlar cemaatin durumuna göre hareket edecek fakat umumi bir prensip olarak namazı hafiften almayı yani uzun tutmamayı yeğleyeceklerdir. İşte bütün bunlar insanlara karşı bir rahmet ve şefkat eseri olarak bizzat Resul-i Ekrem Efendimizin tarafından sistemleştirilmiştir. Peygamber Efendimiz ne kadar mükemmel bir insan, ahlakı, inceliği, nezaketi, hassasiyeti, zekası, aklıyla hakikaten her hareketinden bunu görüyoruz. İşte burada merhametinin, şefkatinin bir tezahürü olarak böyle bir sistem getirmiş. Tek başına kendi kendine namaz kılan kimse ise dilediği kadar uzatmaya da serbesttir. Kendi halini bilir durumuna göre. Yani yorulduğunda namazını bitirebilir. Nitekim Peygamber Efendimiz de evinde tek başına kıldığı nafile namazları dilediğince uzun tutmuşlardır. Sabaha kadar Efendimiz secde ettiği, bir gece boyunca secdeden kalkmadığı anlar olmuş, günler olmuş. Demek ki kendi başına olursan sabaha kadar tek secdede durabilirsin. Bir rekat namazda hatim indirebilirsin. Hazreti Osman işte vitrin son rekatında hatmetmiş Kur'an-ı Kerim'i. Kimse bir şey diyemez. Hadisten öğrendiklerimiz. Namaz kıldırmak üzere cemaate imam olan kimse namazı hafif kılmalı, uzatmamalıdır. İki, tek başına namaz kılan dilediği kadar uzatabilir. Üç, namazı uzun kıldıran imamın uyarılması caizdir. İmamı uyarabiliriz. Dört, İslam cemaat dinidir. Cemaati önleyici davranışlardan sakınmak gerekir. İnsanları camiden soğutacak davranışlardan uzak durmak gerekir. 5. İslam'ın rahmet ve şefkat dini oluşunu ibadetlerimize de yansıtmalıyız. Bir rivayetle programımızı bitirelim kıymetli dinleyenler. Abdullah bin Üneys radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin verdiği mühim bir vazifeyi yapıp yanına gelmiştim. Efendimiz bir yere göndermiş. O işi yapıp gelmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beni evine götürüp bir asa verdi. Bir değnek verdi ve Bunu yanında sakla ey Abdullah bin Üneys buyurdular. Asayı alıp insanların yanına çıktığımda bu asa da nedir diye sordular. Bana bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz verdi ve yanımda tutmamı emretti dedim. Onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına dönüp bunu niçin verdiğini de sorabilir misin? Sen genç adamsın, asa kullanmazsın. Bunun hikmetini sorabilir misin dediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına döndüm ve ya Resulallah bu asayı bana niçin verdiniz diye sordum. Efendimiz kıyamet günü benimle senin aranda alamet olsun diye verdi. Bir alamet olsun. Zira o gün insanların en azı asa ve sopa gibi sağlam bir şeye dayananlar olacaktır. Burada Efendimiz mecazi bir şeye ifadeye kayıyor. Yani o gün kendisine dayanacak ameli salihlere bulunan insanlar çok az olacaktır. Böyle asaya, insanın asaya bastona dayandığı gibi ameli salihlere, hayırlara, güzel işlere dayananlar az bulunacaklardır. Kıyamet günü sen de diyor bu asayı hatırlayarak bastonu, salih amellere ağırlık ver. Kıyamet günü de aramızda bir alamet olsun. Abdullah bin Üneys radıyallahu anh bu sopayı kılıcına bağlayıp yanından hiç ayırmadı. Vefatı yaklaşınca onu kefeninin içine koymalarını ve kendisiyle beraber defnetmelerini vasiyet etti. Vasiyeti yerine getirildi. Ahmed bin Hanbel'in Müsned'inde naklettiği bir rivayet, bir sahabenin başına geçen güzel bir hadise. Teberrük ile Efendimizin verdiği bir eşya ile teberrük edilebileceğini gösteren bir hadise. Kıymetli dinleyenler, bugünkü programımızın sonuna geldik. İnşallah yeni bir programda görüşmek üzere efendim. Allah'a emanet olunuz.